Selamlar, ben Kardelen Ketenci. Ne Olmuş Yani'nin 114. bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde konuğum Dilara Yağmur Beştepe ve kendisiyle anksiyete, kaygı bozukluğu üzerine konuşacağız. Çok güzel bir bölüm oldu. Bence birçoğunuza çok katkı sağlayacağını düşündüğüm ve dinlerken keyif alacağınızı düşündüğüm bir bölüm oldu açıkçası. Birkaç yerde hani teknik aksaklık yaşadık ama yayında umarım sizi etkilemez dinlerken. Yani olabildiğince etkilememesi için elimizden geleni yaptık diyorum. Ve lafı da fazla uzatmadan sizi sohbetimizle baş başa bırakıyorum. Keyifli dinlemeler.
Selam Dilara.
Selam.
Nasılsın öncelikle?
İyiyim, çok teşekkür ederim. Sen nasılsın?
Ben de iyiyim. Ben sonda söylemeyi unuturum diye hep böyle başta hani söylemek istediklerimi yani sonda unutacağımı düşündüğüm şeyleri başta söylemeyi seçiyorum. O yüzden konuk olduğun için teşekkür ediyorum.
Ben çok teşekkür ederim asıl.
Seninle bizim yolumuz... Arkadaşlar Dilara Ne Olmuş Yani podcast Instagram hesabından ulaşmıştım değil mi? Öyle kesişti.
Evet.
Ve kendisi bu bölümde 114. bölümümüzde anksiyete ile ilgili konuşmak istiyor. Anksiyete ve kaygı bozukluğu ile ilgili konuşacağız bu bölümde. Ve özellikle ben çok katkı sağlayacağını düşünüyorum birçoğunuza. Çünkü ben hani bunu deneyimlemedim ya da bana bu anlamda bir teşhis konmadı. Ve Dilara'ya hani böyle bir teşhis konulduğu ve bu süreci yaşadığı için bence bunu yaşayan birinden dinlemek çok daha faydalı olacaktır. Çünkü aranızda biliyorum ki dinleyenlerden de Dilara çok fazla insan var ve bana bazen yazıyorlar da. O yüzden güzel bir bölüm olacağını düşünüyorum. Bölüm sorumuzda anksiyete kaygı bozukluğu nedir? Bu süreci ben nasıl yaşadım ve yaşıyorum? Bu soruyu da zaten sen buldun diyebiliriz sanırım.
Evet, evet. Çok güzel bir giriş yaptın aslında. Şöyle iki sebebi var. Birincisi ben işte bu senin son bölümlerinden birinde böyle bir yüze yakın mıydı, yüzden biraz öncesi mi sonrası mı artık bilmiyorum. Dinlemeye başladım ben seni, kaptırdım işte Wiser'ın önerilerinde vardı. Bir tanesinde dedin ki yine sanırım bir ufak bir kaygı bozukluğu muhabbeti geçmişti. Sonra gerçekten ama hani teşhisli yaşayan ve hani bunu biraz daha birbirinden ayırt edebilmemizi sağlayacak, biraz daha bu süreçlerin içinden geçen biriyle bir ayrı bir bölüm yapmak istiyorum demiştim. Bu da benim böyle aklıma not edildi. Sonra herhalde zamanı gelince böyle içimden geldi ve sana yazdım. Sen de kabul ettin. Çok teşekkür ederim ben de. Evet,
Rica ederim.
isteğimin bir sebebi de gerçekten bunu yaşayan çok fazla kişi olduğunu bilmem ama belki de tanımlayamamak. Çünkü mesela ben de muhtemelen 2 yıldır mesela semptomlarım var ama bir yılı biraz aşkın bir süre önce teşhis kondu. Çünkü insan en başta anlamıyor. Normal, ya zaten normal. Ama hani gündelik hayatın bir parçası. İşte isim koymak zor oluyor diyebilirim. O yüzden belki fikir verici olur, aydınlatıcı olur dinleyenler için de. Tabii umarım kimse yaşamaz yani ama yaşıyorlarsa da nasıl bir yoldan gitmek gerek, belki bir yol gösterici olabilir.
Sana iki sorum var öncelikle. İstersen bir ilk olarak kendini tanıt. Dilara Yağmur olarak ben biliyorum seni ama hani dinleyen arkadaşlarımız için de kaç yaşındasın, ne bölümü okuyorsun ya da okuyorsun diye hatırlıyorum mezun olmadın diye daha. Hani biraz kendinden bahsedersen sonra da bu anksiyete kaygı bozukluğu nasıl başladı ve hani nasıl teşhis kondu o süreci de biraz anlatırsan çok sevinirim.
Tabii ki. 25 yaşındayım. İstanbul'da yaşıyorum. Bu da böyle hani bizim klasik kendimizi tanıtma şekillerimiz işte yaş, lokasyon, konum, meslek. Türk Alman Üniversitesi'nde okuyorum. 5. sene, hatta galiba hazırlıkla birlikte 6. senem olabilir ama lisans 4 senelik yani. Benim işte bir sene uzadı. Ya bir dönem uzadı, 2. dönem. Şimdi inşallah bu sene mezun olacağım, bakalım. Moleküler biyoteknoloji okuyorum bu arada.
Harika.
Neden uzadığını açıklayacak olursam zaten anksiyete süreci hani ikinci sorunla da bağdaşıyor. Oradan devam edebilirim dilersen.
Tabii, lütfen anlat.
Şöyle olmuştu. Bir de şimdi bizim bu işte Z kuşağı, ben Y 98'liyim. ucundan Y'yi yakalıyorum ama.
Sen Y değilsin. Bir dakika lütfen. Yani bu konuda bir netleşebilir miyiz? Yani 95'liler bu böyle bir muamma galiba. Çünkü benim çok yakın bir arkadaşım 97'li. O da diyor ki ben Y kuşağıyım. Yani yok artık diyorum. Bu arada arkadaşlar şunu da söyleyeceğim. Diler parantez açacağım. Hani gerçekten böyle kesin ve keskin çizgilerle Y kuşağı işte 98'e kadar sonrası Z kuşağı diye geçiyor mu bir yerde? Çünkü biri diyor ki 94'e kadar, biri diyor ki 98'e, biri 2000'e kadar. Bu konu bayağı muamma. Bence sen Z kuşağısın Dilara.
Ya şöyle, evet bu sınırlar çok keskin değil sanırım. Ben de bunu araştırdım, çok merak ettim. Çünkü ben Z olmak istemiyorum açıkçası. Y'ye böyle kendimi daha yakın hissediyorum. Özellikle bu 90'ların çocuklarına.
Bana yani, bize,
evet. Ama şey, gerçekten kimi yerde 97 geçiyor, 96, 98, 2000. Ben ilk duymaya başladım da, hani lisedeyken bu muhabbetler ilk çıktığında milenyum kuşağı deniyordu Z kuşağına, yani 2000 ve sonrası gibi. Ama sanırım bir hani birkaç sene geriye alınabiliyor sınırlar. Vallahi X diyorum. X'lerden çıktı.
X'ler önceki galiba.
Evet. X'ler sanırım annelerimiz oluyor. Artık bilmiyorum ama Z midir, Y midir bilemeyeceğim. Ama bir hepimizi vurdu yani pandemi ve sonrasındaki bazı süreçler üniversite eğitimi anlamında. Ben ikinci sınıfın ortasına kadar muhabbet o yüzden açmıştım. Z kuşağını işte pandemi vurdu, üniversiteyi okul evden bitirecek falan diye. Ben de onu hani yaşayanlardanım sayılır ama karman çorman. İkinci sınıfın ortasına kadar normal gittim. Hazırlıkla da beraber yani. İşte kaç, 2,5 sene ediyor. Aynen. Sonra pandemi oldu 2020. Şöyle, zaten tam da 2020 Mart'ta patladı ya. O da bizim dönemimizin en başına geliyordu. Ben o sırada Erasmus'a başvurdum. Zaten birinci sınıfta başvurulmuyordu. İkide başvurulmuyordu. Başvurdum. Birkaç ay sonra da çıktı. Yani sonuçlandı. Normalde de sonuçlandıktan bir sonraki dönem gidiyorsunuz. Yani üçüncü sınıfın birinci döneme gitmem gerekiyordu. Şöyle, pandeminin ortasında niye böyle bir şey yaptın derseniz de dördüncü sınıf için başka bir program vardı bizim okulda. Onu da denemek istiyordum. O yüzden gidebileceğim tek zaman üçüncü sınıftı. Hani onu değerlendirmek istedim. Neyse, çıktım. Derken bütün o başvuru süreçleri, işte kayıtlar, belgeler bilmem ne. Hep üçüncü sınıfın ilk dönemi gitmek üzere hazırlandım. Ama bir yandan süreçler çok belirsizdi. İşte vizeler, uçaklar, böyle tahmin edersin yani. Sonra dendi ki, ha, ben o sırada sormuştum. İşte erteleme şansımız var mı? İşte hani o detayları böyle çok uzatmayayım. Hani bir dönem ertelenmiş oldu onun üstüne. Ben 3. sınıfın 2. döneminde gitmiş oldum. Yani 2021 Mart sonunda gittim tam. Aa, tam 2 sene geçmiş.
Zaman ne hızlı akıp geçiyor değil mi?
Evet. O süreç beni gerçekten zorladı. Yani şöyle, pandemi olduğu için birçok şey kısıtlıydı. Normale göre birçok kurum yavaş çalışıyordu. Üniversitenin kendisi öyle. Hem karşı taraf hem bu taraf yüz yüze göremiyorsunuz. Sanırım bu bir de Almanya gittiğim yerde. Bir de benim hem buradaki üniversitem hem de gideceğim üniversite, oradaki Potsdam'a gittim ben şehir olarak. Biraz cins açıkçası. Yani ofis, Erasmus ofisin falan da söyledi. Her şey böyle çok incik cincik. Normalde hani takılmayan yerlere takılan falan. Böyle detaylı bir belge süreci. Bir şeylerin iptali, işte ne olmuştu? Vizem çok geç çıktı, uçağım yandı, işte yeniden gittim falan. Böyle böyle bir sürü aklınıza gelebilecek. Bunlar aslında macera, hani sonradan hatırlayıp gülünüyor ama o dönem sanırım beni çok etkiledi ve şu andan geriye dönüp düşündüğümde aslında benim ufak ufak başlamıştı. Çünkü işte hani şeyin sayfası da vardı. Her zaman, her gün için bir taskiniz oluyor bir süre boyunca. Her gün hani yapmanız gereken bir, ne denir, görev gibi. Süreci tamamlayabilmek adına. Her, mesela şu an hatırlıyorum, her sabah ter içinde uyanıp böyle zihnim kendine gelir gelmez, hani uykuyla uyanıklık arasındaki süreç biter bitmez yapmam gerekenler böyle kafamda bir to-do list olarak canlanıyordu ve ben böyle hani yataktan o şekilde kalkıyordum. Böyle tam bir görev insanı gibi, ama öyle olmaması gerekiyor. Yani bir gerinirsin, bir gün doğmuş dersin. Hani gerginlikten yapılması gerekenler yapıldı mı diye gerginlikten bedenime o zamanlar vurmaya başlamış yani terleyerek uyanmak.
Doğdu güneşim demeden yani direkt başlıyordu.
Bir değişim güneşim yani. Sonra
peki çok pardon şunu bir öğrenmek istedim. O zamana kadar daha hani anksiyete ya da kaygı bozukluğu yaşamıyordun, doğru mu?
evet. Yani
Tamam.
bildiğim kadarıyla yaşamıyordum ama çok da hani hayatım boyunca da böyle çok rahat bir tip de olmadım yani. Hani her zaman böyle sorumluluklarını yerine getirmeyince kaygılanan, hani daha ilkokuldayken bile işte ödev yapmayınca yarın öğretmenim kızar mı falan modlarına giriyordum ama tabii ki bu seviyelerde değildi.
Tek
Sadece
çocuk musun bir de Dilara? Çok merak ettim.
kardeşim var, benden 10 yaş küçük.
Z kuşağı olduğuna emin olduğumuz.
Evet, o Z kuşağı gerçekten tam. Sonra ne oldu? Ha, bir de 10 gün karantinaya girmek gerekiyordu o süreçte. Bir arkadaşımın evinde kaldım. O karantina süreçleri de çok şeydi. Yani işte COVID olmadığınızı gösteriyorsunuz, tekrar kayıtlar atılıyor. Yani irtibat kurmanız gereken birden çok kurum var normale göre. Hani hem eğitim, sağlık hem işte dış işleri falan falan. Neyse, uzak bir şehirdi orası, Potsdam'ı. Ben böyle koskocaman hani 6 aylık bavullarımla tek başıma böyle 10 gün bittikten sonra trenle gidecektim. İşte aktarmalar yaparak. Mesela o sabah da çok gergin uyandığımı, böyle ter içinde uyandığımı hatırlıyorum. Çünkü 10 gün bitmiş. Hani o zamana kadar bir şey anlamamıştım. Çünkü Türk arkadaşımın evinde kalıyorum. Yani benim sadece odanın içindeyim, karantinadayım adı üstünde. Şimdi o gün artık macera başlıyor gibi. Gittim. Böyle zar zor Potsdam'a vardım. Allah'ım yine böyle ne aksilikler ne aksilikler. Ben normalde ya tabii tercihe göre değişir ama o da arkadaşım yurtta kalıyordum, kalacaktım. Ev arkadaşımı aynı cinsiyetten olsun diye seçmiştim. Bir baktım erkek bir çocuk Koreli. Çok da tatlı bir çocuktu ama yani aynı duşu falan paylaşmak istemiyorum.
Tabii ki bir de cilt bakımı yapardınız beraber diyeceğim. Direkt Kore deyince
Değil mi?
aklıma tek gelen o şu anda.
Evet. Yani böyle bir sürü şey böyle ummadığım gibi gelişti. Yastık yorgan yoktu, böyle yatağı kaloriferin yanına çekerek montumla uyuduğum falan böyle görevli yoktu o sırada derken. Ya zaten senin bu arada çok tecrüben var sanırım. Hani yurt dışına gidip gelmek, orada işte yurtta kalmak falan. Ama benim ikinci gidişimdi. Ve sana tek başıma ilk gidişimdi galiba. Aynen yani ilk gidişimde arkadaşlarımla yine bir dil kursuna gitmiştik. Neyse böyle her şeyi baştan hani adeta bir ev oluşturur gibi işte modeminden faturalarına işte faturasını ne postasından bilmem nesine kendimin kurması gerektiği yani bir yetişkinliğe geçiş gibi ilk dönemdi. Ben de
Peki çok pardon unutma lütfen şeyi soracağım. 3 aylığına mı gittin ya da 6 aylığına mı yoksa 1 yıl mı?
6 ay. Bizde bir yıl sanırım yoktu. 6 aylığına gittim. İşte tam böyle Nisan başından Eylül sonuna kadar. Orada o sırada dönem de öyleydi. Bizden biraz ilerideler ya. Hani zamanlama olarak. Sonra ne oldu? İyi kötü gidiyordu aslında. Dersler online'dı bu arada. Madem online'dı niye gittin yine var ama her şeye rağmen bakın bu süreçlere rağmen iyi ki gitmişim yine diyorum. Ama şu var, ben ailemle yaşıyorum normalde İstanbul'da. Gerçekten bir belki de yetişkin hayatına atılmanın ilk adımları olduğu için onlar beni bu kadar zorlamış olabilir. Ya bu kişiden kişiye çok değişecek bir şey zaten yani. Beni bu şekilde etkiledi diyebiliriz. Şöyle bir şey oldu. Bir de hani öncelikleri belirlemek konusunda da ders mi çalışayım, işte gezeyim mi, arkadaş mı edineyim, Berlin'e mi gezeyim, başka ülkeye mi gideyim? Her şey o kadar fazla imkan var ama o kadar kısıtlı süre var ki. Tabii para da kısıtlı. O sırada euro 10 liraydı ama. Şimdi hayal gücü.
Yani yarı fiyat aynen şu anda 20'leri görüyor
Evet.
neredeyse.
Evet.
Hatta neredeyse değil öyle 19-20 olması lazım.
Aynen. Bu da stabildi o sırada yani. Alçalmıyordu, yükselmiyordu. 10 euroydu. Çok rahat bir şey hesap ediliyordu. Ben bir de burslu gittim. Pardon.
Peki şunu ben merak ediyorum. Öncelikle anksiyete, kaygı bozukluğu nasıl başladı sende? Yani to-do list olarak dedin ya hani sabah uyandığımda kendini gösteriyordu ama hani bu işte bu bana göre anksiyete birliktedir ya da bu bana göre bir kaygılarım var benim. Hani ben bir doktora gideyim ya da bir psikoloğa gideyim gibi mi oldu? Yoksa hani daha da arttı mı? Hem bunu merak ediyorum. Bir de ikinci sorum, sana göre tabii ki ikimiz de burada bir psikolog değiliz bu arada, dinleyen arkadaşlarımıza söyleyelim. Ama sana göre anksiyete kaygı bozukluğu nedir? Yani tabii ki bunun bir tanımı var. Yani tabii ki de psikologlara göre, ama ben senin yaşadığını açıkçası anlatmanı isterim.
Evet. Ben tam oraya geliyorum. Böyle bir background vermek istedim. Bir arka plan vermek istedim. Daha şey, yani geleceğiz. Şöyle psikoloğa ve psikiyatra iki farklı zamanda başladım. Çünkü şimdi ben hani dedim ya, Nisan'da gittim, Mayıs, Haziran, Temmuz derken aylar geçiyordu. Temmuz ayında ilk belirtileri, yani ciddi belirtileri yaşamaya başladım. Şimdi o belirtilerden bahsedeceğim. Ama şöyle bir genel bir hat olarak söyleyeyim. O Temmuz ayında psikoloğa başlamam gerektiğini fark ettim. Ve o sırada yeni yeni çıkıyordu. Online psikolojik hizmet siteleri var. İsim mi vermeyeyim mi bilmiyorum. O sırada sanırım bir taneydi. Bir ya da iki taneydi. Bence en iyisi bu arada.
Vermeyelim bence, ama
Bilmiyorum.
hani merak edenler varsa belki seni hani Instagram'dan bulabilirler. Hani reklama girmesin şimdi.
Evet.
Bulurlarsa hani tabii sen de kabul edersen onlara söyleyebilirsin diyebilir miyiz?
Tabii ki. O şekilde başladım. Çünkü hem Türkçe içerikli olmasını istedim, uzaktan online yapabilmek için. Hem de öğrenciler için uygun fiyatlıydı. Şimdi tabii ki her şeye zam geldi ama o sırada benim için iyi bir seçenekti o. Psikoloğa o şekilde başladım. Temmuz, Ağustos olması lazım. Almanya'dayken başladım yani. Sonra Türkiye'ye döndüm Eylül'ün sonunda. Ama her ne kadar günlük hayatımdaki birçok şey değişse de benim zihniyetim yavaş yavaş değişmeye, kendimi daha iyi tanımaya başlasam da ben fizyolojik belirtilerimin geçmediğini fark ettim. Dediğim gibi o belirtileri de söyleyeceğim az sonra ama böyle işte Ekim, Kasım derken ben artık Kasım, Aralık gibi dedim ki bedenim, yani gerçekten sanırım fizikokimyasal olarak, elektrokimyasal olarak beynimde, zihnimde yolunda gitmeyen bir şeyler hala var. Psikoterapi çok önemli bir parçası bunun ama galiba psikiyatride görmem gerekiyor diye. Devlet hastanesinde psikiyatra gittim. Bir yandan da öğrenciyim yani fiyatlar da ortada. Hani ayrıca bir özel psikiyatra gidecek kadar param yoktu. Ama devlet bu konuda bence iyi, hani işte kendi direkt ruh ve sinir hastalıkları hastanesine giderseniz oradaki psikiyatrlar bence gayet yetkin.
Şey, Almanya'da mı gittin, Türkiye'de mi gittin bir
Türkiye.
de? Ha, Türkiye'de, tamam.
Şöyle, psikoloğa Almanya'dayken başladım ama Türk bir psikologla online işte psikolojik danışmanlık hizmeti üzerinden. Hala onunla online gidiyorum. Psikiyatra da Türkiye'ye döndükten sonra karar verdim. Çünkü yani şöyle oldu. Ben bir 6 ay falan sadece psikoloğa gittim. Ama fizyolojik belirtilerimin geçmesine bunun yeterli olmadığını fark edince psikiyatra da ayrıca başladım. Bir arada 6 aylık faz farkı oldu yani. Yani bundan 1 yıl, 3 ay öncesinde ilaca da başladım. Gittiğimde evet dedik, ben belirtileri anlattığımda dediler ki evet sende gerçekten bir kaygı bozukluğu başlamış ama halledilemeyecek bir şey değil, iyileşmeyecek bir şey değil. Bir başlangıç ilacı yazıldı. Hala onu kullanıyorum. Ve gerçekten etki etti, biliyor musunuz? Yani özellikle de o, tabii bir süre geçmesi gerekiyor. Birkaç hafta bir alışma süreci var. Ondan sonrasında etkisini yavaş yavaş göstermeye başlıyor. Ama ben olumlu sonuçlarını aldım. İlk ay, ikinci ay gerçekten. Benim ilacım böyle kaygı bozukluğu, panik bozukluğa yönelik bir ilaç ama aynı zamanda depresyon hastalarına da veriliyor. O yüzden her anlamda beni yükseltti yani. Gerçekten böyle, yani şöyle, bu çok kişiden kişiye yine değişebilecek bir şey. Ama şeyin sınırlarının da farkında olmak lazım. Hani bu nerede psikiyatrik bir rahatsızlık? Ne kadarı? Ama şey de söyleyeyim. Ay çok karışık konuştum ama
Evet, ben bir şey merak ediyorum. Bir dakika, burada böleceğim. Şimdi öncelikle şu semptomlarını anlattım dedin. O semptomlar neydi? Ne gibi semptomlar vardı?
biraz tekrar geri dönerek, ben böyle çok zaman üzerinde düşünüyorum. Erasmus'a geri dönüyorum. Temmuz ayındayım. Benim Temmuz sonunda sınavlarım başlayacaktı. Ve gerçekten oradaki eğitim kalitesi çok yüksekti. Yani online olmasına rağmen gerçekten çok dolu dolu, benim aslında bildiğimi sandığım konular çok daha derin ve arka planlı anlatılıyordu. Ben dedim ki bu kadar dersin altından ben nasıl kalkacağım? Kredim de yüksekti. Böyle tek başıma yazın ortasında odamda, yurt odamda çalışmam gerekiyor. Ha, bu arada yurt dışı gezilerine de gidip geliyorduk işte böyle paramız yettiğince. Ama onlar bile beni germeye başlamıştı. Yani yapabileceğim her şey beni çok geriyordu. Ve bu gerginlik artık kendini ağlama krizleri, işte titreme, böyle hani titreyerek ve terleyerek ve ağlayarak uyanma gibi.
O kadar.
Evet. Bunlar olunca dedim ki gerçekten ha bir de bir yandan özel hayatımda yolunda gitmeyen şeyler oldu. O da beni çok tetikledi psikoloğa başlamak konusunda. Ama mesela bu kısmı için iyi ki olmuş diyorum ki psikoloğa başladım. Çünkü psikoloğa gitmek gerçekten illa bir sorun olunca yapılması gereken bir şey değil ya. O kadar güzel bir süreç ki insanın kendini tanımasını ve kendine göre bir yol haritasını çizip kendine rehberlik etmesini sağlıyor. O
Bu
yüzden
konuda
o zaman için çok kötüydü ama şu an geriye baktığımda iyi ki olmuş diyorum. Hani bir kapı açtı bana çünkü.
ben de katılıyorum burada. Psikolog zaten hani demin mesela bahsederken orada da bölmek istemedim ama depresyon hastalarına da işte öneriliyor dedin. Açıkçası ben nacizane şunu söylemek istiyorum. Tabii ki yine altını çizerek belirteyim bir psikolog, psikoterapist ya da bir psikiyatrist zaten değilim. Ama ben de çok psikoloğa gittim. Bir sürü işte zaten hani sen de Dilara dinlediysen bölümleri hani ara ara bahsediyorum. Öncelikle bence anksiyete kaygı bozukluğu da depresyon da yani bunlar aslında hastalık olarak ele alınmayabilir. Hani bu da bir seçim gibi geliyor bana. Yani tabii ki de evet bir rahatsızlık tabii ki de hayatımıza etkiliyor. Ama bunu aslında hastalık diye ele almayıp bunu nasıl daha iyi olacağımız hale dönüştürebiliriz, değiştirebiliriz. Burada ne potansiyel var, bizim görmediğimiz ne var diye belki soru sorarak bunlara yaklaşırsak aslında oradaki hani enerji, senin böyle moleküler okuyorum dedin ya, enerji hafifleyebilir gibime de geliyor. Tabii ki çok çok gerekliyse hani sen anladığım kadarıyla bayağı zorlanmışsın. İlaç da kullanılabilir. Hani ben bir şey demiyorum. Hani ben çok ilaç kullanma taraftar değilim açıkçası. Ama tabii ki çok gerekliyse zaten ben bir şey diyemem. Ama hani ilaç kullanmadan da çözülebilir belki de bazı şeyler diye de düşünüyorum. Yani çünkü çok yan etkileri oluyor diye bildiğimde birçok insan var. Yani yan etki gösterdiğini bildiğim, tabii seninkini bilmiyorum ama böyle bir şey de duymuştum birçok insandan.
Evet, doğrudur. Ya bence haklısın. Şöyle, benim de hani psikoloğa ve psikiyatra gitme süreci birbirinden ayrı olduğu için gerçi psikoterapi yapan psikiyatristler de var ama ben öylesine gitmiyorum. Bana ilaç yazan ilk doktorum da demişti ki şöyle, bu senin belirtilerini zaman içerisinde hafifletecektir. Hani sana iyi gelecektir ama uzun vadede biz hani bıraktıktan sonrasında hani tedavini olup ilacı bıraktıktan sonra 2 yıllık bir süreden sonra semptomların geri gelebildiğini görüyoruz. Eğer psikoterapiye devam etmezsen. Dedi ki yani bu sürecin en büyük parçası tabii ki ilaçlar sana destek olacak. Hani beyninin kimyasını düzenleyecek. Benimki daha serotonin düzenleyici gruptaki biriydi. Ama dedi psikoloğa gitmek bu ve hani konuşmak, konuşarak çözmek, kaygının arkasına bakmak, hangi durumlarda kaygılandığını gözlemlemek ve bununla ilgili neler yapabileceğini bakmak asıl kişileri iyileştiren şey dedi. Yani çalışmalar böyle gösteriyor dedi. İşin en büyük parçası psikoterapi dedi. Bu da yani bahsettiğimiz noktaya geliyor. Bu başka şekillerde de yapılabilir. Yani her zaman için aslında hani farkındalık. Tabii ben böyle bilimle hani psikoloji biliminin ya da işte tıbbın şeyini asla küçümsemek istemiyorum. Hani ben çok faydasını, katkısını görüyorum ama her zaman farkındalıklı yaklaşıp gidebiliyorsak mümkün mertebe hani sanırım belediyelerin falan da var. Bir rehber eşliğinde kendimize bakarak dediğin gibi bunun arkasını görüp belki olumlu tarafa bile çevirmek mümkün olabilir. Ben öyle
Bir
yapmaya
de
çalışıyorum. en azından.
Bir de sen almadın, hani konuşmuştuk biz önceden de diye hatırlıyorum. Access Bars, bu facelift, ben zaten hem burada hem YouTube hani kanalımda da bahsediyorum. Ara ara hatta bir video da çekmiştim, bir bölüm de kaydettim. Ama mesela özellikle depresyon, kaygı bozukluğu, anksiyete ya da birçok rahatsızlıkta tabii ki kendinize sorun ama minimum bana sorarsanız, çünkü bana hep şey sorusu geliyor işte, kaç seans almalıyım kardelen minimum diye, yani bunu tabii ki kendinize sorun. Hani ben kaç seans alırsam depresyonum iyileşir, hani tırnak içinde atıyorum. Ama bir atıyorum 5 seans, 10 seans bars alın, facelift alın, bir bakın. Belki de, çünkü Access de gerçekten Dilara çok etkili bir yöntem. Yani benim en azından denediğim, benim de depresyon yaşadığım, hatta 2-3 sene depresyonda olduğum zamanlarım olmuştu. Hani keşke o zamanlar Access'i tanısaydım diyorum geçmişe baktığımda. O yüzden hani yeri gelmişken bunu da belirtmek isterim. Çünkü belki gerçekten çok ağır şekilde bu senin yaşadığın gibi anksiyete, kaygı bozukluğu yaşayan ya da depresyon yaşayan arkadaşlarımız da vardır. Hani kimden seçiyorlarsa seans almayı ya da eğitim almayı, ben de seans veriyorum ama başka arkadaşlarımız da veriyor. Hani araştırabilirler, bakabilirler. Yurt dışında yaşayanlar onlara bakabilir. Ben kesinlikle seansta öneriyorum açıkçası. Çünkü çok etkili olacağını düşünüyorum.
Evet, ben de çok merak ediyorum. Ben sanırım ilk defa senden gördüm, duydum. Aslında bahsettiğim birçok konu, eğitimle ilgili ben de böyle hani içerikler takip ediyorum ama Access'i sanırım duymamıştım ya da belki de ilgimi çekmemişti. Hani seninle dinledikten sonra böyle daha bana görünür olmaya başladı, daha artık algıda seçicilik midir bilmiyorum. Ben de istiyorum birkaç seans almak. Merak ediyorum faydalı yani inanıyorum ya faydalı olacağına. Bakalım. Böyle şeyler yani hani her zaman için denemeye açık ve biraz dediğim gibi kişi kendi bilecek herhalde artık hani kaç seans iyi gelecek, nasıl olacak, süresi nasıl ilerleyecek.
Kesinlikle. Sana bir de bir sorum olacak. Bir de şunu sormak istiyorum. Hani yavaştan da kapatalım. Tabii ki daha söylemek istediğim bir şey varsa onları da alacağım ama sana göre kim hani tabii ki de burada kesin olarak konuşamayız ama mesela kim kendine evet bende bir anksiyete ya da kaygı bozukluğu var galiba diyebilir? Hani sen ne dersin? Yani ne olursa mesela bir psikoloğa bu anlamda gitmeleri gerekiyor diye sorsa.
Şimdi bu çok güzel, çok gerekli bir soru. Benim araştırdığım kadarıyla ve anladığım kadarıyla burada böyle kavramlar, tanımlar çok iç içe geçmiş durumda. Mesela anksiyete bozukluğunda çok böyle alt başlığı var. Panik atakla beraber kullanılıyor, kaygı falan. Bu kavramların tam psikolojik literatürdeki açılımını ben bilmiyorum. Ama şunu biliyorum, panik atakla karıştırmamak lazım. Panik atak gerçekten böyle bir atak halinde gelen ve sanıyorum biraz daha böyle el ayak uyuşması ve hani insanların kalp krizi zannederek daha da panik olduğu bir şey. Ben öylesini yaşamadım. Benimki bence hani kaygı bozukluğu ya da anksiyete atağı diye tarif edebileceğimiz şey bende şöyle ne denir, zuhur ediyor mu diyeyim, yani benim bedenimde. Benim kalbim çok hızlı atıyor. Güm güm güm güm, güm atıyor, yani anlatamam. Ha, bunu mesela kahve tetikliyor, işte kafeinli içecekler. Bunlar zaten Google araştırmasıyla bakılabilecek şeyler bunlar. Ama ben hani direkt kendi bedenimden yola çıkarsam en başta çarpıntı. Çok ciddi bir çarpıntı. Başka nefes. Ha bu arada nefes egzersizleri ve meditasyon bunda çok etkili olabilir. Çünkü birebir direkt kendi nefesinizi düzenlemek üzerine. Sık sık böyle nefes alıp vermek gibi oluyor. Başka ne oluyor? İşte ilk zamanlar çok buna bu kalp atışıma ağlama atakları katılıyordu. O biraz azaldı. Biraz bile azaldı yani, çok şükür. Başka ne oluyor diye düşünüyorum. Evet, terliyorum ve soğuk değil, böyle bildiğim sıcak terliyorum durduğum yerde. Hiç hani bir sıcaklık değişimi olmamasına rağmen havada, odada. Beni bir sıcak basıyor yani. Böyle yanaklarım kızarıyor. Tamamen kendi içimde yaşadığım süreç, yani zihnimde bir şeyler oluyor ve bedenim bu reaksiyonu veriyor.
Bir de uykusuzluk oluyor galiba, değil mi bazılarında?
Evet, bende olmuyordu ilk sene. Şimdi bu da yeni çıktı. Böyle bildiğiniz böyle insomnia benzeri, ben kafamı yastığa koyduğum anda uyuyan birisiydim. Bu sene biraz yine okulun online olmasıyla birlikte, yani yatıyorum 3'e, 4'e, 5'e, bazen böyle sabah ezanını duyuyorum falan kadar uyuyamıyorum. Bu da şu an bende yeni gelişen bir semptom oldu. O da yani düşünüyorum sürekli, işte overthinking yatağa girince, O kadar overthink ediyorum ki zihnim sakinleşip de kendini böyle uyku moduna, REM uykusuna falan geçemiyor. Hep bir yatakta dönme ve uyuyamama hali de şu an var. İyi hatırlattın. Ha, ben bu arada böyle aşmış da değilim. Sadece daha iyi yönetmeye başladığımı düşünerek belki bazı insanlara da katkım olur diye anlatmak istedim. Hala ilaç kullanıyorum. Param yettikçe çok açık konuşayım. Psikolog seansı almaya devam ediyorum. Bir şey daha söyleyecektim. Ne söyleyecektim? Aha, şeyi söyleyecektim. O bunlar ilk nasıl başladı dedik ya, hani tamam sınavlarım vardı dedim. En çok şurada kendini belli ediyordu. Bir mail alacağım zaman. Yani bu akademik ve bürokratik süreçler beni o kadar yıpratmıştı ki olumsuz bir mail almaya daha tahammülüm yoktu. Bu şimdi bazılarına çok enteresan, tuhaf hani gelebilir ama gerçekten yaşayan bilir başka şekillerde, işte telefondaki mesajlarına bakamayanlar var. Hani belki kötü bir şey gelmiştir diye. Ben mesela bir hocaya bir şey sormuşum ya da bir ofisten bir cevap bekliyorum. Benim hani sürecimi etkileyecek bir şey. Ya inanın mail geldiğini görüyorum, tıklayamıyorum. Ne yapıyordum biliyor musunuz? Orada ay siz demeye başladım bak
Yok
heyecanla.
söyle. Sorun yok.
Zoom'dan ta oradan, Zoom'dan erkek arkadaşımı ya da en yakın arkadaşımı arayıp ekranımı paylaşıp mailin üstüne tıklayıp onun okumasını sağlıyordum. Yani o okuyup o bana anlatıyordu. Kendim bakamıyordum, yüzleşemiyordum. Böyle yüksek bir kaygı. Ya kötü bir mail gelmişti. Ha bu arada oradaki dersleri işte belli bir sayıda geçmek zorunda, yoksa bursunuz etkileniyor. İşte her şey böyle bir şarta bağlı. Hep bir beklenti ve hep bir hani insan ilişkilerinde böyle bir yargılanma. Hani geri döneceğim, benim işte saydırmam gereken transkript var, o var, bu var falan. Tüm bunlar beni çok etkiledi. Kimi kişi çok rahat atlattı. Mesela bazı arkadaşlarım vardı aynı değil de benzer şartlar altındayız. Lay lay lom geçiriyor yani, ne olacak ki diyor yani. Bursumu da almam, o da olmaz. Beni atarlar ülkeden en kötü, ne olur diye. Bunların
Aynen. Herkesin zaten tetiklenmesi de farklı olabiliyor.
evet.
Yani daha da dinlemek isterim seni ama bölüm çok uzasın istemiyorum. O yüzden
Evet.
söylemek istediğim başka böyle son olarak bir şeyler varsa Dilara onları da alabilirim. Bir de kapanış şarkısı ben düşünmedim açıkçası. Senin aklında bir şarkı var mı? Kapanış şarkısı olarak da ne olsun onu da sana bırakayım.
Bence çok meditatif bir etkisi olan bir şarkı var. Yani çoğu kişi biliyordur zaten. Neydi ismi ya? Güneş Yerinde. Güneş Yerinde'nin
Ha.
o ilk kısımları, söze girmeden önceki kısımları meditasyon müziği gibi değil mi?
Büyük Ev Abluk Adanın şarkısı. Ben de çok severim. Değil mi? Büyük Ev Abluk Adanın.
Evet. Evet.
Bu arada Can Bonomo'nun da güneşle ilgili bir şarkısı vardı. Bir de bu
Evet.
doğdu güneşim de var. Hep bir güneş var yani.
Evet.
Herkes herhalde huzur veriyor. Bana deniz daha çok huzur verir ama güneşi çok seven de çok. Tamam tabii ki de o şarkı olsun. Son olarak peki eklemek istediğim başka bir şey var mıdır?
Yani eklemek istediğim bir şey, sadece hani şunu söylemek istiyorum. Eğer böyle çok ekstrem durumlar yaşadığınızı ya da ekstrem tepkiler verdiğinizi, işte hani overreaction dedikleri şeyi yaptığınızı düşünüyorsanız, öyle hissediyorsanız, bilin ki öyle değil aslında. Bunlar çok normal. Hani ben nasıl algılanıyor bilmiyorum. Atıyorum işte gelen bir mesaja bile bakamamak, maili açamamak. Çok tuhaf durabilir ama bunlar psikoloğumun da hep söylediği gibi, evet, o kadar yaygın, o kadar normal ki. Tek şey bunu fark edip, tek olay yani bunu fark edip kendinizle ilgili bir ipucu olarak alıp bunun arkasına bakmak ve içinizden bunu nasıl sağaltmak geliyorsa o şekilde sağaltmak. Bu işte akses de olabilir, psikoloğa gitmek de olabilir. Tabii çok uç bir hani hastalık durumu değilse eğer. Normaliz ya, normaliz. Hepimiz bir şeyin çeşitli renkleriyiz. Yani ben dediğim gibi hala anksiyete yaşıyorum ama buna artık bir kara büyü, işte korkunç kabus gibi bakmıyorum. Daha iyi yönetmek bizim elimizde. Böyle.
Evet.
Eğer
Bir...
bunu yaşadığını düşünenler varsa da bana da ulaşabilirler. Hani naçizane yani tavsiye isteyen ya da öneri isteyen olursa.
Instagram'ını da zaten açıklamalara koyarım.
Tamam.
Aynen bir de zaten normal olmak ne kadar normal ya da
Evet
neden illa
yani.
normal olmak istiyoruz? Bunun üzerine
Evet.
de bir düşünmekte fayda var diyorum. Konuk olduğun için de teşekkür ediyorum. İyi ki konuk oldun. Bence çok keyifli bir sohbet oldu.
Ben de
Mahalo.
çok teşekkür ederim.
Demek
Ben de çok
istiyorum.
teşekkür ederim. Mahalo.
O zaman önümüzdeki hafta bir başka bölümde, başka bir bölümde görüşmek üzere diyorum. Bu arada bu bağımlılıklarla ilgili de arkadaşlar birinizi konuk almak istiyorum. Çünkü bağımlılıkla ilgili çok soru geliyor bana Dilara. Hani bağımlılıklarla nasıl başa çıkabilirim? İşte telefon bağımlılığından tutun hani başka bağımlılıklara kadar birçok alanda. Onunla ilgili de arkadaşlar özelliklerinizde hani tırnak içinde sorun yaşayanlarınız varsa ne olmuş yani podcast Instagram hesabından iletişime geçebilirler diyorum. Tekrardan teşekkürler Dilara. O zaman haftaya bambaşka bir bölümde görüşmek üzere diyelim.
Görüşmek üzere.
Görüşmek üzere.